Ayrım 15, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 165. Jay düzlüklerle açıları görüyor, kişiliği gözden kaçırıyordu. Tıpkı sarı giysili hayal gibi. O kahvenin insana tükürecek tipte biri olduğunu bilmesi gerekirdi. Şimdi de gözlerinde geniş çayırlar olan bu adam, Jade'in dikkatini asıl suçludan uzaklaştırıyordu. Jade adamın kabataslak resmini çizip bu işi bitireyim diyordu ama kafasındaki boşluğu feda edip adamın gagaya benzeyen burnunu çizmeye çalışınca kendine kızdı. Adamın çenesinde çukur var mıydı? Jade'in daha iyi görebilmek için gözlerini kapadı ama anımsayamadı. Salondan çıktı, merdiveni hızla tırmandı. Noel yakında geçecekti. Margaret'e söz vermiş olduğu gibi Air France'a telefon etmişti ancak kendisi için 28 Aralık'a yara yutmuştu, yedekte. Her olasılığa karşı. Bu kış sığınağı olayı da zaten bitmek üzereydi. Hiçbir şey becerememişti. Burada başka yerlerde olduğundan daha da çok işsiz güçsüz kalmıştı. Paris'te hiç değilse işi oluyordu. Heyecan oluyordu. New York'a gidip şu işi yapsam, sonra da Paris'e ve Rayka dönsem iyi olur dedi kendi kendine. Kendi işini kurmak düşüncesinin boş bir çaba olduğunu düşünüyordu. Valerian'ın kendisine gerekli parayı vereceğini biliyordu. Ama belki bu da sorumluluktan kaçmak sayılabilirdi. 25 yaş çok aptal bir yaştı. Genç kızlık düşleri için çok yaşlı, bir yerde kök salmak için de çok genç sayılıyordu insan. Her köşe hem yeni bir olanak hem de çıkmaz bir sokak oluyordu. İş mi? Nerede? Evlilik? İş ve evlilik. Nerede? Kim? Bu diplomayla ne yapabilirim? Gerçekten modellik mi yapmak istiyorum? Düşündüğü gibi çıkmamıştı bu iş. Yumuşak ve güzel giysiler içinde yumuşak ve güzel gülümseyişler. Fazlasıyla güçlü bu iş. Herkes durmadan kaşlarını çatıp bağırıyordu. Yırtıcı hayvanlarla dolu bir jungle resmi çizmek istese, o giysileri satın alan insanların yüzlerini çizerdi. Bıkmıştı Jadin. Irmak faresi kadar bir güveni yoktu kendine. Ona durmadan böyle diyordu ırmak faresi. Sidney ise adama bataklık zencisi diyordu. Adının ne olduğunu söylemişti bu adam. Hem o adı anımsasa bile ellerini kayışlara uzatmadan o adı yüksek sesle söyleyebilir miydi Jadin? Oğul oturma odasındaki piyanonun yanından ayrılır ayrılmaz mutfağa gitti. Orasını boş bulunca aşağıdaki mutfağa indi ama orada da kimse yoktu. Geri döndü, iki mutfağı ayıran birkaç basamaklık merdivenin sahanlığına açılan bir kapı gördü. Kapıyı tıklatınca evet diyen bir ses duydu. Kapıyı açtı. Bayan Charles, Ondine ayaklarını içi su dolu bir leğene sokmuştu. Önce gelenin kafı olduğunu sandı. Bu adada ona Bayan Charles diyen bir o vardı. En yakın evde oturan Filipinliler bile kendisine Ondine derlerdi. Ama kapıda duran tertemiz tıraşlı adam kalfa değildi. Jadin sizi görmeye gelebileceğimi söyledi dedi adam. Ne istiyorsun? Özür dilemek istiyorum. Herkesi korkutmak istememiştim. Oğul gülümsememeye karar vermişti. Eh korkutmak istemiş olsaydım neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Aklım başımda değildi. Açlıktan biraz keçileri kaçırmıştım efendim. İsteyebilirdin dedi Ondine. Adam gibi mutfağın kapısına gelip yiyecek isteyebilirdin. Evet efendim ama ben yasalara karşı gelmiş biri sayılırım. Yemiden kaçtım, kendimi tehlikeye atamazdım. Üstelik o kadar uzun süre aç kalmıştım ki düşünemiyordum. Amerika'dayken de başım biraz derde girmişti. Şimdi buradayım, kararımdan dönmemeye çalışıyorum. Ne tür bir derde girmişti başın? Araba konusunda. Bir arabayı paramparça ettim, parasını da ödeyemedim. Ne sigortam vardı ne de param. Anlarsınız. Ondine adamı dikkatle gözlüyordu. Basma kaplamalı bir salıncaklı iskemleye oturmuş, leğenin içindeki tuzlu suda ayaklarını birbirine sürtüyordu. Bu oda evi geri kalan bölümlerinden oldukça farklıydı. Buradaki mobilyalar, masa örtüleri elden düşmeydi. Yastıklar, halılar ufacıktı. İnsan kokusu vardı. Kırık dökük bir süreklilik havası vardı ama dışa kapalıydı. Yabancılara kapalıydı. Buraya hiçbir konuk gelmezdi. Fazladan iskemleler, sergilenen çay takımları yoktu. Yalnızca Sidney ile Ondine'in kullandıkları şeyler vardı. İyi kullandıkları. Sehpanın üstüne Philadelphia Tribune dergileri düzgünce istiflenmişti. Kapının solunda yıpranmış tarihler duruyordu. Hasır iskemlelere oturmuş, ayaklarını bilekten çaprazlamış kadınlarla onların arkalarında duran ve omuzlarına parmaklarıyla hafifçe dokunan erkeklerin fotoğrafları vardı. Merdivende duran öbek öbek insanların fotoğrafları vardı. Upuzun pala bıyıkları olan bir adamın maviye boyanmış fotoğrafı vardı. Eskiden yaşamış bu siyahların hepsi de süslü püslüydüler. Sanki çok önemli işler yapıyorlarmış gibi bir havadaydılar. Ondine adamın o daireyi özümsediğini sezdi. Korkarım burası sizin yattığınız oda kadar büyük değil dedi. O zaman gülümsedi adam. Çok büyük dedi. Benim için çok büyük. Kendimi burada yabancı gibi hissediyorum. Buna hiç şaşırmadım. Kocanızdan da özür dilemek istiyorum. Burada mı? Az sonra gelir. Ondin sesinin kapıdaki adamın yandaki odada iri yarı sert bir erkeğin olduğunu sanmasını isteyen, yalnız yaşayan kadınlarınki gibi çıktığını düşündü. Yakında gidiyorum. Bay Street bana kimlik belgesi bulmakta yardımcı olacağını söyledi. Kentte dostları varmış. Ondin kuşkulu görünüyordu. Olmasa bile ben hemen gideceğim. Sizin rahatsız olmanızı, kaygılanmanızı istemiyorum. Ben buraya kimseye zarar vermek için gelmedim. Banyo yapmandan sonra sana daha inanır oldum. Çok çirkin bir şeydin. Biliyorum, bilmediğimi sanmayın. Dün kalfayla mı gittin? Sanki birinin çocuğu değilmiş gibi Cidyan'a herkesin kalfa demesi adamın hoşuna gitmiyordu. Evet efendim dedi. Onunla gitmemi Bay Street istedi. Geceyi orada geçirdim. Orada kalmaya başladım. Çünkü zaten başlangıçtaki amacım oraya gitmekti. Ama sizlerle barışmadan buradan ayrılmak istemedim. Öyle yapsaydım annem beni asla bağışlamazdı. Senin annen nerede? Öldü. Biz Florida'da oturuyoruz. Babam, kız kardeşim ve ben. Ama babamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Ondin onun öksüz yanını gördü. Ayaklarını birbirine sürttü. Ne tür bir iş yaparsın sen? 8 yıldır zaman zaman denizcilik yaptım. Her yerde. Çoğunlukla kuru yük taşırdık. Gemi enkazları. Hiç evlendin mi? Evet efendim. Ama karım da öldü. O öldüğünde bu araba işine bulaştım. Florida'dan ayrılmak zorunda kaldım. Yoksa hapse girecektim. İşte o günlerde rıhtımlarda dolaşmaya başladım. Ha, ayaklarınızın nesi var Bayan Charles? Yorgunlar. Ayaklarının üstünde 30 yıldır dur da baksana neler anlatırlar. Ayakkabılarınızın içine muz yaprağı koyun. Doktor Scholl'un araçlarından daha çok işe yarar. Öyle mi? Evet. Size yaprak bulmamı ister misiniz? İstersem kendim alırım. Daha sonra. Artık sizi yalnız bırakayım. Gitmek üzere dönmüştü ki Sidney girdi içeri. Karısıyla konuşanın kim olduğunu görünce yıldırım çarpmış gibi oldu. Evimde ne arıyorsun? Ondin elini kaldırdı. Özür dilemeye gelmiş Sidney. Karı kocanın arasında durmamak için oğul kenara çekildi. Evet efendim dedi. Karıma ya da bana söyleyecek bir şeyin varsa başka yerde söylersin. Buraya gelme. Burada istenmiyorsun. Jadin söylemişti diye başladı oğul. Bana dedi ki, Jadin seni buraya davet edemez. Ancak ben edebilirim. Baksana şunu söyleyeyim. Burası benim evim olsaydı kurşunu kafana yerdin. Tam şuradan. Eliyle oğulun iki kaşının ortasını gösterdi. Hala iki ayağının üstünde durduğuna göre orasının benim evim olmadığını söyleyebilirsin. Ama burası benim evim. Parmağıyla döşemeyi gösterdi. Bay Charles, beni anlamalısınız. Kalmamı söylediğinde ben de sizin gibi şaşırdım. Sidney yeniden sözünü kesti onun. Günlerdir buralarda gizleniyorsun. Sırtına bir giysi geçirip sırtını kestirmiş olman bir şeyi değiştirmez. Ben değiştirmeye çalışmıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Başım derde girmişti. Gemimi terk ettim. Gelip kapınızı çalamazdım ya. Bu palavrayı bana anlatma. Kafası çalışmayanlara sakla. Sen benim ne demek istediğimi biliyorsun. Üst kattaydın sen. Hata yaptım, tamam mı? Yiyecek çaldım, evin içinde gezinmeye başladım, yakalandım, tamam mı? Benim suçum aç olmak, benim suçum aptal olmak, başka bir şey değil. O bunun farkında, patronunuz bunun farkında. Siz neden değilsiniz? Çünkü sen aptal değilsin. Çünkü Bay Street seninle ilgili hiçbir şey bilmiyor ve sen onun umurunda bile değilsin. Beyazlar zencilerle oynarlar. Seni yemeğe davet etmek onun için bir eğlenceydi. Hepsi bu. Başkaları için ne olduğu umurunda bile değil. Karısının durumuna üzüldüğünü mü sanıyorsun? Senin karısını korkuttuğuna. Kendisini eğlendireceğini bilse karısını sana teslim ederdi. Sidney. Ondin'in kaşları çatılmıştı. Söylediğim doğru. Onu bunca zamandır tanıyorsun. Böyle mi düşünüyorsun diye sordu Ondin. Söyle bana diye yanıtladı Sidney. Hiç karısı için tasalandığını gördün mü? Ondin karşılık vermedi. Hayır, görmedim. Bizim için de tasalanmaz. O yalnızca herkesin kendi istediklerini yapmasını ister. Burası onun evi olabilir ama ben de burada yaşıyorum ve seni burada istemiyorum. Sidney yeniden oğula dönmüş, parmağını ona doğru uzatmıştı. Bay Charles, oğulun sesi yumuşak ama anlaşılırdı. Beni dert etmeniz gerekmez. Ama ediyorum. Sen beni kaygılandıran bir adamsın. Bir işin varmış, bırakmışsın. Başının derde girdiğini söylüyorsun. O zaman da kaçıp gitmişsin. Saklanıyorsun, ortaya çıkmıyorsun. Yer altında yaşıyorsun, ancak yakalanınca ortaya çıkıyorsun. Ben seni tanıyorum. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben Philadelphia'lı bir zenciyim. Adım o kentin kitabında geçer. Senin soyun birinizi ötekinden ayırmak için hala yüzünü doğrarken benim ailemin dükkanları vardı, okula gidiyorlardı. Buralarda aylak aylak dolaşıp Tanrı ne verdiyse yemeği tasarlıyorsan ve benim de sana hizmet edeceğimi sanıyorsan iyi düşün. Sen daha ne olduğunu anlamadan Bay Street seni unutuverir. Sen buradan alacağını aldın bile. Bir giysi, yeni ayakkabılar. Başka şeyler düşünme sakın. Ben buradan ayrılıyorum Bay Charles. Bay Street, memlekete dönebilmem için bize ya da öyle bir şeyi almam konusunda yardım edebileceğinizi söyledi. Ben de, memlekete dönmek için vize gerekmez sana. Sen Amerikan yurttaşı değil misin? Başka ad kullanıyorum. Yani kimsenin benim kim olduğumu araştırmasını istemiyorum. Beni dinle, hayatını düzene sok. Oğul içini çekti. İki gündür 6 kişiye kendisi hakkındaki her şeyi anlatmıştı. Yıllardır kendisi hakkında bu kadar çok konuştuğu olmamıştı. O kişilerin her birine gerçeğin ancak gerektiği kadarını anlatmıştı. En zor ikna edeceği kişinin Sydney olacağını baştan beri biliyordu. Ne var ki adama Bay Charles diye, efendim diye hitap etmeyi, kendisinin kötü yola düşmüş biri olduğunu kabul ettiğini hareketleriyle anlatmayı sürdürdü. Sonunda da onlara Bay Street kendisine bir vize ve kimlik kartı sağlayana kadar kalabileceği bir yer bilip bilmediklerini sordu. Gerekirse dışarıda da yatarım dedi. Yalnızca bir gece için olacağını düşündüğünü, zaten yukarıda, ikinci katta rahat etmediğini söyledi. Karı koca bakıştılar. Sydney bu konunun üzerinde düşüneceğini söyledi. Belki de mutfağın dışındaki verandada ona kalacak bir yer ayarlayabilirlerdi. Çok sevinirim dedi oğul. Bana bir iyilikte daha bulunur musunuz? Sizinle mutfakta yemek yiyebilir miyim? Olur dediler. Oğul da hemen ayrıldı oradan. Sydney onun Valeria'nın eli açıklığı ile ilgilendiğine inanmıştı. Oğul hoşnuttu bundan. Evdekiler o akşam yeniden bir araya geldiler ve Noel'e hazırlanmaya başladılar. Ondine'nin mutfağında oğul onun hazırladığı yemeklerden öyle çok yedi ki Ondine ona karşı iyice yumuşadı. Sydney karısına göre daha az yüz veriyordu adama ama aç olduğunu inanmamazlık edemedi. Oğul sessiz ve saygılıydı. Kendisini selam diyerek selamladığını neredeyse unutturmuştu. Yemekleriyle Amerika anılarını tazelemeleri bittiğinde Sydney adama oğul demeye başlamıştı bile. Valerian, Margaret ve Jandin daha erken bir saatte yemek odasında yemeklerini yemişlerdi. Sydney de harika hizmet etmişti. Yaptığı iki telefon görüşmesi ve dolabındaki adamı pencereden görmesi Margaret'in yatışmasına yetmişti. Margaret de Jadin gibi adamın zararsız biri olduğunu düşünüyordu. Zaten Jadin'in bildirdiğine göre adam üst katta yatmıyordu. Yemeğini de onlarla yemiyordu. Hem adam Michael geldiğinde gitmemiş olursa belki Michael ondan hoşlanırdı. Özellikle de BJ'ye gelmezse, seyahat acentesi biletin henüz alınmamış olduğunu söylemişti. Margaret, Valerian'a yönelik üzüntüsünü sürdürmek istedi ama bu olanaksızdı. Dört siklemeninin çiçek açtığını gören Valerian, keyfinden ölecekti. Öyle mutluydu ki karıncalar için aynalar yerleştirmeyi bile düşünüyordu. Sabah boyunca bütün saksıları sallayıp durmuştu. Özellikle de ne çiçek açan ne de meyve veren küçük portakal ağaçlarını. Konsolosluğa bir mektup bile hazırlamış, yanında çalıştırdığı bir ada yerlisi için B sınıfı vize verip vermeyeceklerini sormuştu. Michael'ın ziyaretinden de sanki gerçek bir olguymuş gibi söz ediyordu. O akşam hepsi çok tatlıydılar, gevşemişlerdi. Valerian 50'li yıllarda kulağa hiç de gülünç gelmemiş olan şakalar yapıyordu. Margaret gevezelik ediyor, tatil günleri için fazladan güzel şeyler düşünüyordu. Sonunda Noel yemeğini mutlaka ben pişireceğim diye direndi. Tam eski tür bir Noel olacaktı. Bunun için de evin hanımının önüne bir önlük bağlayıp mutfakta çalışması, hindiyi kızartıp elmalı pasta pişirmesi gerekiyordu. Valeria'nın konsolosluğa telefon etmesini istedi. Orada elma bulunabilirdi. Onlara her zaman Amerikan ürünleri geliyordu. Valerian ona hayatında hiçbir hamur işi yapmadığını, Noel'de böyle işlere girişmesini de istemediğini söyledi. Ama Margaret onu dinlemedi. Kendinden geçmişti, mutluydu. Michael oraya geliyordu. Valerian karısının bu kez çıldırdığını düşündü. Ancak onun neşesi Valerian'ı da neşelendirdi. Bu yüzden karısının keyfini kaçıracağına onu yüreklendirdi. O huzurlu, hoş hava bütün gece sürdü. O gece herkes rahat uyudu, oğul hariç. Dışarıda gecenin rüzgarında bir hamağa yatmış sallanıyor, o kadını kafasından çıkaramıyordu. O kadından başka herkese kendini kabul ettirmişti. Haki Freeman marka giysiyle saç tıraşı ötekileri kandırmıştı ama Jadin kanmamıştı. Kendisi de hiç kanmamıştı. Kim olduğunu her zaman bilmezdi ama neye benzediğini her zaman bilirdi. Karıncalar rüzgarlı geceye çıkmamışlardı, arılar da. Ama tepelerin gerisinde koyu renkli bulutlar geçit törenine çıkacakmış gibi kümelenmişlerdi. Onların kümeler halinde toplanmaları neredeyse gözde görülüyordu. Ama hamakta sallanan adam onların farkında değildi. Yalnızlığını düşünüyor, rüzgarda boşu sallanıyordu. İnsanların benimsediği hiçbir dinsel törene katılmamıştı. Vaftiz olmamıştı, sünnet olmamıştı, onun ergenliğe geçiş töreni de olmamıştı, erkeklik töreni de. Ne evlenmiş ne de boşanmıştı. Hiçbir cenazeye katılmamış, Hiçbir kilisede evlenmemiş, hiç çocuk büyütmemişti. Malı, mülkü, evi yoktu. Aranıyordu ama istenmiyordu. Onun gittiği okulda sınıf yoktu. Ne zaman sınıf geçtiğini nasıl bilecekti? Eskiden mavi sulara dalmayı, batmayı isterdi. Sonra yükselip dalgaların arasından dışarı fırlamayı, önünde bir tek sağlam yüzeyi görmeyi isterdi. Ağır ama ne olduğu anlaşılmayan bir şey. Ona sarılmak, onu fethetmek isterdi. Çünkü o zamanlar gücünün bilincindeydi. Belki bütün dünyada farkındaydı bunun ve bunu yapabileceğine bu yüzden inanmamışlardı. Kendi gücünün ne olduğunu bilmesi ise dünyanın bu konudaki düşüncesi arasındaki çatışma onu her şeyden soyutluyor, tek yanlı yapıyordu. Ancak o yalnızlığı başka yalnız insanlarla birlikte olmayı seçmişti. Herkes bundan çoktan vazgeçmiş olsa da o kararlıydı. Çünkü o asla onlar gibi yaşamak istemiyordu. Bu dinsel ayinlerin yanlış olan bir yanı vardı. O başka türlü yaşamak istemişti. Beyaz havluya sarılmış olarak Kalfa'nın, Cidya'nın sırtına bakarken kendisini terk ettiğini anladığı dünyada bir başka biçimde yaşamak istemişti. Ancak içinde bir şeyler kopmuştu. Tıpkı rulet çarkının çevresinde dönen ve kendi ağırlığı ile olduğu kadar çarkın uyguladığı güçle de savrulan top gibi. Evsiz barksız geçirdiği o 8 yıl boyunca belgesiz insanların oluşturduğu o büyük düşkünler sınıfına katılmıştı. Ne var ki dünyada kendi gibilerin sayısı öğrencilerle askerlerden fazla olsa da onlar sayılıyor, kendileri sayılmıyordu. Bu sınıfın insanları gündelikçiler, fedailer, kumarbazlar, işportacılar, göçmenler, geçici yük taşıyan gemilerde izinsiz çalışan tayfalar, yarım gün çalışan ücretli işçiler, tam gün çalışan cigololar ya da kaldırım çalgıcılarından oluşan uluslararası bir lejyondu. Bu insanları başkalarından ayıran şey sosyal sigorta kartlarından ve schedule d'identité'den korkmaları dışında işle hayatı denkleştirmek istememeleri ve bir yerde uzun süre kalamamalarıydı. Kimileri birer hak findi, kimileri ise zencicim. Caliban, Stagger Lee ve John Henry olanlar da vardı. Bunlar belli bir düzeni olmayan, başıboş dolaşan kişilerdi. Doğdukları kentle ilgili haberleri başka kentlerde basılan gazetelerden öğrenirlerdi. 1971 yılından bu yana oğul, Amerika Birleşik Devletleri'ni Time dergisinin uluslararası baskısından, kısa dalga radyodan ve öteki tayfaların anlattıklarından izliyordu. Yapış yapış bir yere benziyordu orası. Gürültülü, öfke dolu ve yapış yapış. Tarlaları sünger gibiydi. Kaldırılmanın en iyi insanların kanları bulaşmıştı. Bir adam ya da bir kadın herhangi bir konuda cömertçe davranmış ya da cüretkar bir şey söylemiş olsa bu kişilerin cenaze resimleri yabancı basında çıkıveriyordu. Bunlar oğlu tiksiniriyor, kendi gözüyle görmediği ya da iyice emin olmadığı her şeyden kuşku duymasına neden oluyordu. Amerika'yı düşündüğü zaman aklına Meksikalı'nın Sam amcanın ağzına çizmiş olduğu dil geliyordu. Biçimsiz bir dil olarak çizilmiş bir Amerika haritası, haritayı kuşatan dişler, üstünde de tepeleme çocuk cesetleri. Oğlun levrek balığının kafatasını parçaladığı gün Meksikalı bu resmi sırıtarak ona göstermişti. Americano demişti adam. Hapiste çizip çekmecesinde sakladığı resmi ona uzatmıştı. Arjantin sınırına yakın bir yerdeydiler. O sabah geminin baş tarafında durup balık avlamışlardı. Levrekleri öyle çabuk çekiyorlardı ki sanki balıklar güverteye atlıyorlardı. Oğlun dışında herkes çekiyordu. İsveçli ile Meksikalı en yakın olduğu iki kişi onun bu görülesi talihsizliğine kahkahalarla gülüyorlardı. Birden ortasına bir şey takılmıştı. Köpük köpük, keceliğimsi, pırıl pırıl kocaman bir şey yukarı çekmişti. Balık çırpına çırpına ölürken oğlun arkadaşları da hayranlıkla onu izliyorlardı. Ama oğul oltanın iğnesini çıkarmak için eğildiğinde balık güvertede 1 metre boyunda son bir görkemli kavis çizip oğlun yüzüne hızla çarpmıştı. Meksikalı ile İsveçli çocuklar gibi gülüyorlardı. Oğul diziyle balığın kuyruğuna bastırmış, yumruğunu indirip balığın kafasını dağıtmıştı. Balığın ağzı hamur gibi ezilmişti. Gözünün biri fırlayıp güverteye yuvarlanmıştı. İsveçli çılgınca gülüyordu ama Meksikalı birden suskunlaşmıştı. Daha sonra resmi getirip vermişti oğula. Americano, cierto americano, es verdad. Amerikalı, kesinlikle Amerikalı, gerçek bu, dedi. Belki gerçekten de öyleydi. Şu bir gerçeklikti ki, ölen balıkları öfkeyle yumruk atıyorsa, bir levrek balığının kendi yaşamını kurtarmak için cesaretle öne atılmasına öfkeleniyorsa, o balığın ağzındaki iğneye yardımcı olmamasına, oğlun zevki için teslim olmak istememesine şaşırıyorsa, o zaman belki de cierto americano idi, ve eve dönme vakti gelmişti. O yapış yapış, öfke dolu yere değil, o yerin içindeki kendi yuvasına. Kar gibi beyaz giysiler içindeki iri yarı zenci, kadınların yönettiği kuru, yeşil ve sessiz olan o yere. Ne bir ceylan olacaktı orada, ne de manda, ne eşleşme dansı, ne de ödüller. Fil dişleri yerine zarlar olacaktı. Yolculuk etmek istese de işte olacaktı. Yalnızca kendi geçmişini, bir tek kendi geçmişini özgü olduğuna inandığı aslını da New York'taki, yani üzerindeki er üniformasıyla alay etmiş olan o kentteki halk kütüphanesinin önünde taşlaşmış olarak bu önlenebilir mi bulacaktı. Profilinin 5 sentlik bir paranın üzerinde ufaltılmış olarak yer aldığını gören Kızılderili gibi o da kendisine ait olduğunu hayal ettiği şeylerin kendi yansıması da dahil olmak üzere taklidinin yapıldığını görmüştü. Alınmış, satışa sunulmuş, önemsiz bir dekora çevrilmişti. Elinde kalan son şeyden vazgeçemezdi. Kardeşlikten, okyanustayken ve tutuk evlerindeyken kardeşliği bulmuştu. Küçücük barlarda ve jimnastik salonlarında bulmuştu. Cierto Americano oluyorsa bu kardeşlikten asla yoksun olmayacağı yere gitmeliydi. Eve. Evine gitmek istiyordu ama o kadını kafasından çıkaramıyordu. Düşlerini değiştirmeye çalıştığı, insanı deli eden güzelliği kendisini başını belaya sokmasın diye, evine dönmesine engel olmasın diye hakaret ettiği o kadın hep aklındaydı. O benim aklımda. Ama ben onun aklında değilim diye düşündü. Acaba onun aklında olmak nasıl olurdu diye düşündü. Bunu bilmenin tek yolu araştırmaktı. Ertesi sabah kıza öğle yemeğini kendisiyle birlikte deniz kıyısında yiyip yemeyeceğini sordu. Olur dedi kız. Zaten gitmeden önce orada resim çizmek istiyordum. Kızın sözleri onu şaşırttı. Ne diyeceğini bilemeden durdu. Gitmek sözcüğü yüreğini kabartmış, eli ayağına iyice dolanmıştı. Gitmeye mi hazırlanıyordu? Bir yere mi gidecekti? Şipi aldılar, kız kıllandı, neredeyse hiç konuşmuyordu. Üzerinde bıçak gibi ütülenmiş, sırtı açık beyaz keten bir bluzla çok bol bir eteklik vardı. Zenginlerin, köylü tipi köylülerin ise düğün tipi dedikleri türden bir eteklik. Nemli cildi bembeyaz ketenin altından parlıyordu. Direksiyonda sessizce otururken her tarafı baştan çıkarıcı ve kışkırtıcıydı. Rıhtıma gidip cipi park ettiklerinde Jadin resim defteriyle kalemlerini alıp aşağı atladı. Yol göstermek için öne geçti. Oğul da sepeti alıp onu izledi. Kızın ayakları sert kumda küçük izler bırakıyordu. Temiz ve güzel kumun bir dirsek çizdiği, bir öbek ananas ağacının yükseldiği bir yere varana kadar yarım mil kadar yürüdüler, oturdular. Kız keten ayakkabılarını çıkardı. Özen gösterilmeden hazırlanmış, aceleyle sepete yerleştirilmiş öğle yemeklerini yiyene kadar kız karşısındakinin hiç farkında değil gibiydi. Resim defterini açıp tahta kalem kutusunun içindeki boya kalemlerini karıştırırken adamın farkına vardı. Ona dikkatli ancak soğuk gözlerle baktı. Sıradan bir soru sordu. Bu benim ilk kazandığım 10 sent. Hepsi bu. İlk param dedi adam karşılık olarak. Oturdukları yere güneş vurmuyordu. Sivrisinekleri uzak tutmak için yaktıkları sinek savucu yüzünden sivrisinekler de yaklaşamıyorlardı. Zeytinleri, francalayı, kesilmeyen peyniri, dilim dilim jambonu, bir kavanoz dolusu lapamsı kiraz yedikten ve şarabı içtikten sonra da hiçbir şey yememişçesine açtılar. Jadin'in kahverengi ve mor renklerde çok güzel bir Haiti sepetini, sözcüğün tam anlamıyla tıktığı bu yiyecekler, iştah açmaması için özellikle böyle hazırlanmış gibiydiler. Sanki adamın bunun gerçek bir piknik olduğu ya da kızın bu yemeği önemsediği gibi bir düşünceye kapılmaması amaçlanmıştı. Ne var ki hepsini yiyip bitirdiler, keşke daha da olsaydı dediler. Belki bu daha da olsaydı arzusu Jadin'in adama hayattan istediğin ne diye sormasına yol açtı. Son derece sıradan olan sıkıcı bir soruydu bu. Hani şu ressamların alınla çene arasındaki uzaklığı ölçerken modellerine sordukları türden. Ancak oğul bu sorunun üstünde oldukça düşünmüşe benziyordu. İlk 10 sentimi dedi. San Francisco'da bir fıçı dolusu balık temizlemek için aldığım ilk paramı istiyorum. Yarı yatar, yarı oturur durumdaydı. Dirseğine dayanmış gök mavisi gökyüzünün arkasına almış, yüzünü kıza dönmüştü. Daha sonra kazandığım hiçbir para o 10 sentin yerini tutmadı dedi. O para dünyanın en iyi parasıydı. Elime geçen tek gerçek paraydı. Bir keresinde zar oyununda kazandığım 750 dolardan bile iyiydi. Elbette hoşuma gitmişti bu. Ne demek istediğimi anlarsın ama o ilk 10 sentin verdiği zevki vermemişti. O parayı nereye harcadığımı bilmek ister misin? 5 sigara ve bir de Dr. Pepper almıştım. Dr. Pepper mı? 10 sent kızım, 10 sent. Daha önce para bulduğum olmuştu sokakta. Bir keresinde de ırmak kıyısında bir çeyrek bulmuştum. Bunlar da bir şeydi bilirsin. Gerçekten bir şeydi. Ama balıktan aldığım o 10 sentin yerini hiçbiri tutamadı. Frisco'dan aldığım o ilk 10 sent. Kız ne söyleyecek diye durdu ama ondan hiç ses çıkmadı. Perdenin, resim defterinin oluşturduğu duvarın arkasında çalışıp duruyordu. Evden ayrılmadan az önce onun bir gaz patlamasında havaya uçtuğunu duydum. Yaşlı Frisco. O adımı mırıldanarak söylemişti. Piç kurusu. Kentten çıkarken duydum bu olayı. Cenazeyi bekleyemedim. Bir petrol arazisinde çalışıyordu. Paramparça olmuştu. Kentten ayrılırken çocuk gibi ağlıyordum. 5 para etmez zübbenin biriydi aslında. Karısına köpek muamelesi yapar, kentteki her kadının peşinden koşardı. Ama paramparça olduğunda ben yine de ağladım. Üstelik koca adamdım. İşte o ilk 10 sentim. Demek istiyorum ki o paradan sonra öteki paraların benim için fazla önemi olmadı. Yalnızca onun için çalışamadım. Yalnızca para için. Param olsun isterim elbette. Bir süre için çok hoş geliyor insana. Ama benim için çekici bir yanı yok. Balık yok, Frisco yok, almaya değecek bir şey de yok zaten. Yani 5 Chesterfield sigarasıyla bir Dr. Pepper gibi bir şey yok. Şu işe bak. Başını geriye attı, havaya bakarak güldü. Öylece dururken çok güzel görünüyordu. Öyle gülerken dişleri, dudakları, bıyığı kusursuzdu. İnsanı yumuşatıyordu. Jadin yaptığı işe ara verdi. Adamın havaya çevirmiş gülen yüzünü çizemiyordu. İşte sanırım istediğim bu. Para konusunda tüm istediğim bu. Hoş, yalın ve kişisel. Anlarsın ya. İlk 10 sentliyim. 15. ayrımın sonu, sayfa 178.